Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin. 4. Ayrım. Ben belli aralıklarla hayatımın 50 yılını geçireceğim ilk evim Narmanlı'ya annemin değil de anneannemin kucağında gelmiştim. Çünkü o etraftayken başka birinin bana dokunabilmesi mümkün değildi, annemin bile. Zaten o günlerde anneannemin dışında ev halkının her birinde tuhaf bir gerginlik, hallerinde bir ürkeklik vardı. Vatanlarından sürülüp yeni bir ülkeye alışmaya çalışanların ruh haliyle dolanıyorlardı Narmanlı apartmanının antikacı dükkanını andıran eski eşyalar tıkıştırılmış odalarında. Eve yeni bir bebek geldiği için değil, ev de bebek kadar yeni olduğundan sağa sola çerpiştirilmiş mobilyalara çarpmamak için adımlarını dikkatle atıyorlar, bu yeni mekana alışmaya çalışıyorlardı. Kocasını kaybettiğinden beri ailesi tarafından şefkatle sarmalanarak el üstünde tutulmuş olan anneannem ise doğumum sayesinde sadece büyük acısını değil tüm dertlerini unutmuş görünüyordu. Kucağından indirmediği torunuyla mutfak teftişi yaparken muzaffer bir kumandan edasıyla emirler, tembihler yağdırıyordu etrafına. Bebeğin süt şişelerini kaynar suyun içinden elinizi sürmeden maşayla alınız lütfen. Efendim, bebeği kucağınıza elbette vereceğim ama ellerinizi iyice sabunladınız mı? Bey babacığım, sigaranızı daha yeni söndürdünüz. Sigara kokusu bebeği rahatsız etmesin diye dişinizi fırçalasanız da sonra alsanız bebeği. Bakın, bebeğin odasına sokak giysileriyle lap diye dalamazsınız. Ben size beyaz doktor gömleklerinden vereyim. Niye öyle bakıyorsunuz canım? Çocuk prematüre doğdu. Ya mikrop kaparsa maazallah? Büyük dedem de diğer aile fertleri gibi kızının yeni oyuncağıyla dilediği gibi oynamasına hiç ses etmiyordu. Beyazıt'taki konağını yaz başında satıp en gözde semt olmaya aday Nişantaşı'ndaki bu daireyi kiralamasının esas nedeni Beyazıt'ın İstanbul elitleri arasında giderek gözden düşmesi değil, kızını acısını hep diri tutan hatıralardan uzaklaştırmaktı. Anneannem kocasını bir gece ansızın kalp krizi sonucu kaybetmişti. Bir yıl içinde yegane çocuğu annem de evlenip Ankara'ya gidince yalnızlığı büsbütün artmıştı. Dedem anneannemi yeni bir yaşama başlatabilmek için rahmetli damadından hiçbir iz taşımayan bambaşka bir mahalleye taşınma kararını o zaman almış, şehrin modern yakasında münasip bir ev bakmaya başlamışlardı. Narmanlı apartmanını onlara Suat teyzem buldu. Kocasının son tayiniyle Ankara'dan İstanbul'a taşındıklarından beri Nişantaşı'nda oturuyorlardı. Dedemin evi beğenmesinde Suat teyzemlerin, ayrıca amcamların Teşvikiye'deki Karakol sokakta ikamet etmelerinin etkisi yok değildi ama bunlardan çok daha önemli bir sebebi daha vardı. Tıpkı kendisi gibi bir başka zaman diliminden arta kalmış bir başka son Osmanlı'nın son kabinede birlikte nazırlık yaptığı, hatta bir ara makamına vekalet ettiği kadim dostuna yakın oturmak pek hoşuna gitmişti. Ahmet Reşat ve Ahmet Reşit olan adlarından dolayı birbirlerine karıştırılan kader arkadaşı Ahmet Reşit Bey'in Nişantaşı'ndaki konağı Narmanlı'ya yürüyüş mesafesindeydi. Narmanlı'da hayat dedem ve ailesi için uğurlu başladı. Yeni bir can, yeni bir ev ve tertemiz bir sayfa hayatlarında. Çöküşün, sürgünün acı hatıraları, idam korkusu, din elden gidiyor endişesi, yeni rejime alışma sancıları. Hepsi geride kalmıştı. Ne idam gerçekleşmiş, ne din elden gitmişti. Yeni rejime de iyi kötü ayak uydurulmuş, yeni sorunları, yeni acılarıyla, yeni heyecanları, güzellikleriyle devam etmişti akan bir su gibi hayat. Anneannem doğumumla bunalımın eşiğinden dönmüş, hayata tekrar bağlanmıştı. Bana aşırı düşkünlüğü belki de bundandı. çok genç yaşta büyük anne yaptığım anneannem için değil sadece, diğer akrabalarım için de kıymetli bir çocuktum ben. Çünkü hala hayatta olan dördüncü kuşağın ilk bebeğiydim. Dedemle nenemin ilk torun çocuğuydum. Dedemin Ayşe Sultanı olarak hep el üstünde tutulacak, onun gözünde benden sonra doğan diğer kuzinlerime fark atacaktım. Bunun neticesinde biraz da şımaracaktım. Görünürde doğumumun ilk haftalarında evin baş konusu bendim ama dedemle nenem odalarına çekildiklerinde aralarında gizlice başka şeyler de konuşuyorlardı. Kim bilir, belki Leman da şimdi ruhunu tedavi ettiğine göre münasip bir izdivaç yapardı. Belki en küçük kızları Sabahat da bir bebek sahibi olmaya özenir, inadını kırar, imkansız aşkından vazgeçerdi. Bu umudu hep canlı tutmak istiyorlardı. Ama heyhat, ne anneannem yeniden evlenmeyi kabul edecek, ne de küçük kız kardeşi aşkından vazgeçecekti. Benim doğumumun yarattığı sevinç ise 2 ay sonra annem beni Ankara'ya götürünce yerini özleme bırakacaktı. Zaten dedemle nenemin hayatında hep hasret baskın çıkacaktı bundan böyle. Eski evlerini, eski yaşamlarını, eski komşularını özleyeceklerdi. Annemi ve beni özleyeceklerdi. Nişantaşı'ndaki apartman dairesine alışmaları da zaman alacaktı. Taşınmak hüzünlü, koskoca konaktan çıkan iri mobilyaları yeni eve sıkıştırmak çok zor olmuştu. Gerçi Narmanlı apartmanı 6 odalı, büyükçe bir daireydi. Odaları geniş, tavanları yüksekti ama pek çok eşyayı geride bırakmak, kimini satmak, kimini eşe dosta dağıtmak zorunda kalmışlardı. Oturma odasının sedirlerini, konsolunu ve mangalını sütneye vermişler, 12 kişilik yemek masalarını büfeleriyle birlikte bir antikacıya satmışlardı. Nenem çeyizinden ayrılmak istemediği için salon takımı yaldızlı aynalarla birlikte getirilmiş, kapıdan zor sığmıştı. Yeni evleri için aldıkları zamanın modasına uygun Art Nouveau yemek masası mecburen hole konmuştu. Holde yemek yemekten hayatım boyunca kurtulamayacağım anlaşıldı demişti nenem. Çünkü Beyazıt'taki konağın yapıldığı yıllarda yemek odası tabir edilecek odalara henüz ihtiyaç duyulmamış olduğundan konakta bir özel yemek odaları yoktu. 1900'lerin başında sosyal hayat bir yemek masası gerektirince aldıkları yemek odası takımını birinci kattaki geniş sofaya koymuşlardı. Yeni evlerinde kapının karşısına isabet eden odaya eğlenceli köşe penceresinden dolayı nenemle dedem yerleşmişti. Nenem nefes darlığı iyice ilerlediği için sokağa pek çıkamıyor, sürekli köşe penceresinin önünde oturuyor, tramvaylara inip binenleri seyrederek vakit geçiriyordu. Bu odaya eski yatak odası takımlarını sığdıramayacakları için bir çift pirinç karyola koymuşlar, duvara da aynalı dolaplardan birini dayamışlardı. Yatak odası takımını odasına sığdıramadığı için hayıflanan nenemi, "Canımız damadımız gitti ilahi hanım, dert edindiğin şeye bak" diyerek susturmuştu dedem. Yatak odalarının bir köşesinde yine eski konağın oturma odasından getirilmiş uzunca bir sedir vardı. Dedemin kızları, torunları ve diğer akrabaları çene çalmak için koca salonda sere serpe oturacaklarına, alışkanlıkla bu sedire doluşurlar ve genellikle hep aynı konuları konuşurlardı. Sabahat teyzem o sırada evde ise ne olacak bu memleketin hali? Sabahat teyzem evde yoksa ne olacak bu Sabahat'in hali? Babamla tanıştığım günün akşamında bile evde aynı konu konuşuluyordu. Sabahat teyzem akşamüstü Arnavutköy'e, kolejdeki odasına dönmek üzere evden ayrılır ayrılmaz Sütne ile nenem hemen başlamışlardı. Ne olacak bu Sabahat'in hali? Dırdırına. Sütne'nin kim olduğunu açıklamam gerekiyor sizlere. Asıl adı Mehpare olan bu uzaktan akrabamız evimizde büyümüş ve dedemin yeğenlerinden biriyle evlendirilmiş. çok güzel bir kızmış bir zamanlar. Kocası Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşünce yeniden evlenene kadar uzun yıllar dedemin himayesinde kalmış. İlk hamileliği ninemin de hamileliğine denk düştüğü ve nenemin sütü yetmediği için Sabahat teyzemi de o emzirmiş. Aile içinde çok sevilir, sayılır, sözü dinlenir, pek çok şey ona da danışılırdı. Özellikle annem pek düşkündü sütneye. Yaşlandığından beri nenemle dedem de dahil olmak üzere kimse ona adıyla hitap etmiyor, süt annenin kısaltılmışı olan sütne diye çağırıyorlardı. Bu ad ona adeta bir rütbe gibi saygınlık kazandırıyordu. Ben uzun bir süre adının sahiden sütne olduğunu zannetmiştim. Sütnemiz ben doğduğum zaman evdekilere yardımcı olmak için birkaç haftalığına Narmanlı'ya taşınmıştı. Buna en çok sevinen de nenem olmuştu. Sabahat teyzemin lafı açıldığında ailenin diğer fertleri artık sıkıntılarını belli edip konuyu geçiştirirlerken sütne nenemi sözünü hiç kesmeden dinleyebiliyordu. Narmanlı'nın sık ziyaretçilerinden biri de Suat teyzemdi. Hemen hemen her sabah uğruyordu annesinin evine. Hilmi eniştem ise ancak akşamüstleri dedemle sohbete gelirdi. Ailesiyle İstanbul'a yerleştiğinden beri görev yaptığı ordudan emekliye ayrılmıştı ama ordu mensubu pek çok arkadaşı vardı ve onlarla sık görüşürdü. Babamın beni görmek için İstanbul'a geldiği o hafta sonu, özellikle babamla uzun uzadıya sohbet etmek için erkence gelmişti. Çünkü kulağına gelen bir takım siyasi söylentileri babama anlatmak istiyordu. Salondaki kanepede babamla yan yana oturuyorlardı. Dedem zor duyduğu için koltuğunu kanepeye iyice yanaştırmış, damadının anlattıklarını duymaya çalışıyordu. Fevkalade güvenilir bir kaynaktan öğrendim. Gayrimüslimlere bir vergi salınması mevzu bahismiş. İstanbul Milletvekili Profesör Galanti Efendi, benim yakın bir dostumu evinde ziyaret etmiş diye anlatıyordu eniştem. Biliyorsunuz, pek muhterem bir zattır Galanti Efendi. Hem tarihçidir, hem İstanbul Musevilerinin cismani heyetinin üyesidir. Yanında yine İzmir Musevilerinin cismani başkanı olan Baba Gomel de varmış. Lafı döndürmüş, dolaştırmış, malum vergiye getirmiş. Baba Gomel, siz koyunun postunu kırpacağınıza, koyunu kesmeye kalkıyorsunuz diye sitem etmiş ve sermayenin korunması gerektiğinin altını çizmiş. Sermaye elbette korunmalıdır ama zenginler vergilerini ödemekten kaçınırlarsa seferberlikte orduyu neyle besler hükümet? Almanlar sınıra dayandı, dayanacak dedi dedem. Bu ziyareti bana nakleden arkadaşım da böyle düşünüyor. Kendisi sanayi tetkik heyetinde çok önemli bir vazifededir. Aslında benim gibi eski bir ordu mensubudur. Tanışıklığımız oradan. Türklerin arasında da zenginler var. Sadece gayrimüslime vergi salınmasını doğru bulmadım dedi babam. Dostum böyle düşünmüyor. O, Türklerin asırlardan beri cephelerde kan dökmekten, şehit olmaktan, askerlik vazifesi ifa etmekten sermaye biriktirmeye fırsat ve vakit bulamadıklarını düşünüyor. Azınlıklar askerlikten muaf oldukları için ticareti, sanayiyi, ithalat ve ihracatı, kısacası para ve sermayeyi ellerinde topladılar. Biz Türkler onları savaşlarda koruduk. Azınlıkların ellerindeki sermayeleri korumak için can verdik. Hatta Tanzimat Fermanı bile onların mal ve can emniyetini korumak için ilan olundu. Bizim asırlarca dökülen kanımızla, sonu gelmeyen askerlik emeklerimizle azınlıkların bir kerelik verecekleri vergiyi teraziye koyup hesaplaşsak bu vergiyi almakta haksız çıkmayız diyor. Böyle bir değerlendirme hiç doğru olmaz efendim. O değerli arkadaşınız bir şeyi gözden kaçırıyor diyerek eniştemin sözünü kesti babam. Ben söyledikleri doğrudur demiyorum Muhittin Bey oğlum. Ama bu şekilde düşünenler var diye bu sefer eniştem babamın sözünü kesti. Ben defterdarlık günlerimden beri iyi bilirim, harp bekleyen memlekette bütçe zora girer. Orduya aldığın onca insanı besleyecek, giydirecek, teçhiz edeceksin. Nasıl olacak bunlar? Elbette kemer sıkarak, vergi salarak, ahalinin nafakasından keserek. Ama bu fedakarlığı sadece gayrimüslime yüklemek olmaz. O sağıra bunu gün gelir ödetirler dedi dedem, kendinin de sağır olduğunu unutarak. Babamın aksine İnönü'den pek hoşlanmazdı. Yavaşça yerinden kalktı, kapıya yürüdü. Ben uzanayım biraz çocuklar, sırtıma bir ağrı girdi diyerek odasına yöneldi. Memleket yine zor günleri ve muhtemelen yeni bir savaşı beklediği için canının çok sıkıldığı belliydi. Mutlakiyet, meşrutiyet ya da cumhuriyet, hangi rejimde yaşarsa yaşasın, savaş belasından başını bir türlü kurtaramayan ne kadersiz bir ülkeydi bu. Kendi bizzat girmese bile harbe, etrafındaki harbin rüzgarı yetiyordu perişan olması için. Sırtında ağır bir yük taşırmış gibi ayaklarını sürüye sürüye dedem odasına gitti. Dedemin odadan çıkmasıyla bu kez enişten bir başka konuya daldı ve babama Sabahat teyzemin yasak aşkı hakkında bilgi vermeye koyuldu. Ertesi sabah işinin başına Ankara'ya döneceği için babam beni kucağından hiç indirmiyordu. Babamın kollarında dalıp gitmişim. Kendime geldiğimde eniştem, işte böyle Muhittinciğim, yıllardır neler çektik neler. Kayınpederim intihara teşebbüs etti ama rahmetli Mahir Bey'in zamanında müdahalesiyle Allah onu korudu. Sabahati iş bahanesiyle Kıbrıs'a yolladık. Aram'ı Aşkale'ye sürdürdük askerlik için. Her birimiz günlerce, gecelerce dil döktük. Ablaları bir müddet darıldılar, konuşmadılar. Ne yaparsak yapalım sevdasından vazgeçiremedik. Yaşı da 30'u geçti laf aramızda diyordu. Eğer sevdiği çocuk İslam dinini kabul ederse, sanırım Reşat Beyefendi rıza gösterecektir evlenmelerine. Kayınpederiniz Mahir Bey, merhumla birlikte beyefendiye sözünü edecek olduktu. Araya Mahir Bey'in vefatı girdi ve o mevzuyu bir daha açamadım. Ben hazır evimiz bir doğumla şenlenmişken bir kere daha denemek istiyorum. Siz bu işe ne dersiniz? İsabet edersiniz efendim. Siz de benimle beraber, ben bu işe hiç karışmasam efendim diye kesmişti babam Hilmi eniştemin sözünü. Ne de olsa ben yabancı sayılırım. Belki beyefendi bu konuyu bilmemi dahi istemiyordur. Muhittin, siz kendinizi ailemizden saymıyor musunuz yoksa? O nasıl söz? Fakat Reşat beyefendi yüz göz olmak istemeyebilir benimle. Çok hassas, çok hususi bir mevzu bu. Beni yalnız bırakmasaydınız Muhittin. Kayınvalidemi alsanız yanınıza, Suat Hanım'ı alsanız, olmaz. Erkek erkeğe konuşmak daha hayırlı olur demişti eniştem. Keşke birlikte konuşsaydık ama madem karışmak istemiyorsunuz öyle olsun. Anlayışınıza teşekkür ederim. Bari müsaade edin, ben bu konuşmayı siz hala buradayken bu gece açayım beyefendiye. Nasıl münasip görürseniz efendim. Ailelerin hususiyetlerinden ve dedikoduya açık konulardan hep uzak kalmayı tercih eden babamın canı sıkılmış ama sesini çıkarmamıştı. Belli ki Hilmi eniştem konuşma sırasında dedeme bir hal olursa evde bir erkek daha bulunsun istiyordu. Akşam yemeğinden sonra Hilmi eniştem, Suat teyzem ve anneannem hep birlikte dedemin odasına bu konuyu konuşmaya gittiler. Nenem heyecanlanınca astım krizi tuttuğundan onları baş başa bırakmış, salona yanımıza gelmişti. Nenem içeri girince babamla Sütne ayağa kalktılar. "Oturun, oturun, rahatsız olmayın çocuklar," dedi nenem. İlla bu konuda konuşmak, dertleşmek istiyordu. "Ah Muhittinciğim, evlatlarımızın tahtını yapıyor, bahtını yapamıyoruz. Biz kızımızı en iyi mekteplerde okutmak istemiştik. Allah bize erkek evlat vermediği için bari Sabahati yetiştirelim, tahsilli olsun, asri dünyaya ayak uydursun demiştik," diye iç döküyordu. Hiç aklımıza gelir miydi gittiği mektepte bir Ermeni gencine gönül vereceği? Bizi de, o oğlanın ailesini de perişan etti Sabahat. Niye suçu sadece teyzeme yüklüyorsun anneanne, dedi kucağında beni usul usul sallamakta olan annem. Aşk iki kişiliktir. Dişi köpek kuyruk sallamasa, neyse, söyletme beni. Bizimki yüz vermese o çocuk cesaret edebilir miydi hiç? Annem ayağa kalktı, kuyruğunu sallayan köpek taklidi yaparak babama doğru yürüdü, beni onun kucağına aktardı. Babam annemin maskaralığına gülmemek için dudağını ısırırken annem, "Büyük babam ikna olacak mı dersiniz?" diye sordu. İkna olmazsa Sabahat kız kurusu olacak, bizler gözlerimizi kapattıktan sonra sizlerin başına kalacak, dedi nenem. "Aa, o nasıl söz anneanne? Başımızın üstünde yeri var. Ayrıca niye başımıza kalsın? Çalışıyor, kendi ekmeğini taştan çıkarıyor. Kimseye muhtaç olmaz benim teyzeciğim." "Bir kadın kaç yaşına kadar çalışabilir ki a kızım? Bak bana, yıllardır tık nefesim. İki basamak merdiven çıkamıyorum daralmadan." "Sen astı mı oldun anneanne?" "Onun olmayacağı ne malum. Ya olursa ona kim bakacak?" Nenem ağlamaya başladı. İstemez miydim hiç onu da yuvasını kurmuş, çoluk çocuğa kavuşmuş görmeyi? İstemez miydim hiç? Nenem içeri giren ortanca kızını görünce sustu, heyecanla elini göğsüne bastırdı. Bir an kimse konuşamadı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 26. Devamı 5. ayrımda.